Ayrım 2.
Sonra yankılanan nal sesleriyle, sessizliğin büyüyen uğultusuyla oradan uzaklaştı. Yanı sıra dumanlarını, bulutlarını ve gökyüzünü de beraberinde götürdü. Ertesi sabah Prenses Gradiska kırmızı başlığını ilk kez çıkarmış olarak Antigon'la konuşmaya geldi. Başlığını çıkarması çok yaşlandırmıştı onu. Yorgun, hasta, muzdarip bir görünüşü vardı. Gereksindiği yardımı zorla alacakmış gibiydi. Dünyayı gücüyle elde etmiş insanların zor anlarında tutuldukları öfke nöbetiyle titriyordu. Kendilerine olan güvenleri sarsıldığında saldırganlaşan zengin ve soylu sınıfın mutsuz tiranları gibi davranıyordu. Dünyadaki her şeyi hak etmişti ve şimdi hiçbir şeyi hiç kimseye kaptırmak istemiyordu. Bu onu tehlikeli yapmaya yetiyordu. Parayla tuttuğu sevgilisine her şeyi verdiğini sanmış, onun her isteğini yerine getirdiğini düşünmüş, yaşadıkları ilişkinin kendi coğrafyası içerisinde eksiksiz bir şey olduğunu yanılsaması sonuna dek inanmıştı. Şimdi ilk kez kırmızı başlığını çıkarıyordu. Parayla tutulmuş bir jigolonun yapamadığı tek şey tecavüz etmekti. Zora başvurmaktı. Bu sümüklü kızın böyle bir eksiği kapaması, sevgilisiyle arasındaki dengeyi sarsması, yaşamındaki bütün ipleri elinde tuttuğunu sanan Prenses Gradiska'yı çıldırtmaya yetmişti. İlk kez kocamış bir kurt olduğunu düşündü. Öfkesi bu zararsız rakibesinin zararsızlığından ileri geliyordu. Yalnızca tecavüze uğramış bu zavallı kızın bütün silahı tecavüze uğrayacak kadar zavallı olmasıydı. Prenses Gradiska'nın güçlendikçe yitirdiği bir şeyi, kadınlığa, kadın olmaya ilişkin bir şeyi anımsatıyordu. Yaşadığı güvenli, korunaklı dünya, yaşadığı bu emanet fil dişi kule, onu hayatın ve kadınlığın bazı zevklerinden mahrum etmişti. Jigololarını bile parayla tutuyordu artık. Dünyanın bütün zevklerini satın aldığını, alabildiğini düşünmüştü bunca zamandır. Dünyayı da, fantaziyayı da sınırlandırmıştı. Kendi ufkuna indirmişti bütün dünyayı. Şimdi bu yanlışını anlamıştı. Antigon, bütün emelim sizin gibi olmaktı dedi. Küçük bir taşra kasabasından çıkıp büyük sarayların ışıklı salonlarını süsleyen bir prenses olmak. Prenses Gradiska sevecenlikle gülümsedi. Kin duymuyordu artık. Kötü kalpliğin rafine olmuş, merhameti doldurmuştu yüreğini. Çağını şaşırmış masallar vardır. Kimi zaman da insanlar yüklenemeyecekleri ya da sürdüremeyecekleri masalları yaşamaya kalkışırlar. Masalların kadrosu sanıldığı kadar kalabalık değildir. Orada ancak birkaç kişiye yer vardır. Örneğin beni düşünün. Ben prensle evlenmek yerine bütün umutlarını içinde çürümüş bir kız kurusu olarak orada, o küçük taşra kasabasında bir jandarma subayı ile evlenip bütün hayatımı o bozkırda çürütebilirdim. Ama öyle olmadı. Olabilirdi de. Bu yalnızca bir şans işidir Antigon. Bir rastlantı, bir zamanlama. Örneğin sen de kendi masalını terk ettin. İnsanların imrendikleri baş kaldıran bir kadın kahraman olabilecekken bunları tepip başka bir şey olmak istedin. Başka hayatların masalını teneffüs etmek, o iklimlerde yaşamak kolay değildir. Küçük roller yabancılar içindir Antigon. Sen kendini kendi masalından sürgün ettikten sonra hiçbir masalı yurt tutamazsın. Hem prenses olmak hiçbir şey demek değil. Bazen ben bile düşünürüm, acaba o küçük taşra kasabasında mı kalsaydım diye. Bilmediğim, belki hiçbir zaman bilemeyeceğim bir şey bu. Ayrıca bilmediğim ve belki hiçbir zaman bilemeyeceğim bir şey var hayatım hakkında. Örneğin Süpermen'in beni sevip sevmediğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Parayla tutulmuş birinin konumunu yitirmek korkusundan ötürü değil bu. Yalan söyleme olasılığından ya da suskunluğundan da değil. Çünkü bazen parayla tutulmuş biriyle de büyük aşklar yaşanabilir. İnsan sahiden sevebilir. Özel bir coğrafyanın da kendine özgü aşkları, sevinçleri, kuralları vardır. Söylemeye çalıştığım şey daha köklü, daha temel bir şey. Bunların adını benden her zaman veremiyorum. Zaman zaman bir şimşek çakımı süre içinde bilincimi yalayıp geçiyorlar. Masallarda sahiciliğini yitirmeye başladı, ya paylaştı, sahteleşti. Sanki onlar da çürüyorlar. İçimiz gibi, gövdemiz gibi. Sentetik masallar yaşıyoruz artık. Bütün oyunlarda naylon tadı var. Belki de ta eskiden beri böyleydi bu. Ama biz farkında değildik. Her neyse, kafam sorunlarla dopdolu. Yaşlandıkça, olgunlaştıkça yanıtlarım değil de sorularım çoğalıyor. Ne tuhaf. Nedense bütün bunları bilmeni istedim. Bunları seninle konuşmak istedim. Çünkü sen de artık bir kadınsın ve düşlerinin başkentine doğru yol alıyorsun. Oraya vardığında bir düş gurbetçisi olmanı istemem. Tecavüze uğramış bir kadın hiç olmazsa bunu öğrenmiş olmalıdır. Herkesin ahlakı serveti kadardır Antigon. Tezelden servet yapmaya bak. Antigon başını kaldırdı. Yüzünü basmış çillerin büsbütün büyüttüğü, çoğalttığı o masum hayretle "Hep sizin gibi olmak istedim," dedi. "Hep sizin gibi." Bir yazıklanma, bir boşunalık duygusu kapladı Prenses Gradiska'nın içini. Tek sözcük bile eklemenin bir yararı yoktu. Zarif bir edayla yerinden kalktı, kırmızı beresini başına geçirdi. Yeniden gençleşti, canlandı, kadınlaştı. Vücudunu sımsıkı saran, kalçalarını alabildiğine yuvarlayan bembeyaz giysileri içinde salına süzüle yürüdü, gitti. Öksüz bir balıkçı çocuğu olarak çıktığı gurbetten yurduna bir süpermen olarak dönen jigolosunun kollarına bıraktı kendini. Geminin kaptanı o geceki baloda tüm yolculara muştuyu verdi. Gemi böyle seyretmeye devam ederse 12. geceye yetişeceklerdi. Bir mevsim daha bitiyordu. Uzaktan bir akordeon sesi duyuldu. Gemi başkente doğru gecenin içinde ışıklı bir gemi gibi yol alıyordu. Ya ne gibi olacaktı? Temmuz 1981, Ocak 1983, Ankara. Zamanımızın bir kül kedisi. Kadınlığın en eski masallarından biridir kül kedisi. İşitmişsinizdir, yaşamışsınızdır, yaşatılmıştır, bilirsiniz. Burjuvazinin yükselme çağında zengin bir sarayın kalın duvarlarını bir ayakkabı tekiyle aşarak sınıf atlayan dumanlı, gösterişsiz bir mutfaktan ve onun külleri hiç eksilmeyen ocağından kurtulup bir anda ışıklı saray salonlarında yaşamaya başlayan bu kızı, onun özlemlerini, düşlerini, umutlarını, masalını bilirsiniz. Çok yoksullu, zengin ülkelerin birinde kül kedisi diye bir kızcağız yaşarmış. Bu ülke bütün masal ülkeleri gibi uzak bir ülkeymiş. Her yere uzak bir ülke. Uzun kuleli sarayları, uzun soluklu av boruları, gümüş eğerli bembeyaz atların nal sesleriyle çınlattığı gür ormanları olan, halkının mutlu, kralının mutsuz olduğu bir ülke. Bildiğiniz gibi o küçük ülkeyi yaşlı bir kral yönetiyordu. Bir tıpkı basım tümcesi. Neden bildiğimize değin bir kayda rastlanmıyor. Çünkü kralın oğlu zamanı geldiği halde evlenmiyor. Gösterilen kızlardan hiçbirini beğenmiyor, hepsine bir kusur bularak burun kıvırıyormuş. Daha fazla ısrar edilirse de benim kadar güzel bir kız bulun evleneyim diyormuş. Prens böyle söyleyince eli ayağa bağlanıyormuş herkesin. Çünkü onun aynalar çatlatan güzelliğine eş bir güzellik bulmanın kolay bir iş olmadığını herkes biliyormuş. Kral, kraliçe ve saray erkanı çaresizlik içinde uğunurken prens de giyinip kuşanıp aynalar boyu kendini seyrediyor ya da atlanıp ormana, ceylan avına gidiyormuş. Gel zaman, git zaman değişik çareler düşünülmüş, değişik öneriler tartışılmış ve sonunda çok büyük bir balo yapılmaya karar verilmiş. Balolar çağıymış. Hem prensin de tahta çıkma zamanı gelmiş. Ülkenin dört bir yanına tellallar çıkarılmış, davullar çaldırılmış, her kentin alanına duyurular asılmış. Bütün ülkeyi bir heyecan kasırgası sarmış. Hep öyle derler. Bütün genç kızlar ve onların gelinlik çağı gelmiş bütün umutları, bohçalarda, sandıklarda, çeyizlerde bekletilmiş bütün simli düşleri hazırlık içindeydi şimdi. Kül kedisinin evinde de bu balo için hazırlık daha bir ay öncesinden başlamıştı. Oysa koca ülkede bu baloya hazırlanmayan tek kızdı kül kedisi. Onun bohçaları, sandıkları, çeyizleri, simli düşleri, umutları yoktu. Herkes yeni giysiler, yeni ayakkabılar yaptırır, yeni takılar, yeni kürkler, yeni mücevherler aldırır, yeni çeyizler ve yeni çehreler edinmeye çalışırken, o dünyadaki ve masaldaki varoluş nedeni olan ocağının başında gündelik işlerini yapıyor, tencerelerini ovuyor, ocağın küllerini döküyordu. Eski zamanlarda bir adamın sevdiği karısı ölmüştü. Adamcağız karısına çok benzeyen kızıyla yalnız kalmıştı. Zavallı kızcağız annesi gibi çok güzeldi, annesi gibi iyi kalpliydi. Rivayet diliyle yazılmış bir metinden. İyi kalpliliğin geleneksel mitolojisi gereğince kül kedisi de annesi gibi çok iyi kalpli ve çok güzeldi. İyi kalplilik hem miras hukukuna benziyor hem de Mendel yasalarına göre işliyordu. Adamcağız ilk zamanlarda karısının ölümüne çok üzüldü. Fakat yıllar geçtikçe üzüntüsü azaldı, sonunda evlenmeye karar verdi. Erkek kalbinin geleneksel mitolojisi gereği, hele yıllar ile vefa arasındaki ilişkide göz önüne alınırsa, adamın davranışı açık, anlaşılır ve haklıydı. Adamın yeni karısı bir dramatik aksiyon başlatacak kadar kötü bir kadındı. Kendini çok beğenmiş, isteklerinin sonu gelmeyen, zalim ve gösterişli bir kadın. Zulmünde bile bir gösteriş vardı. Varlığıyla dünyaya meydan okuyor gibiydi. Ve tabii kötü kalpliliğin geleneksel mitolojisi gereğince bu kadının tıpkı kendine benzeyen iki kızı vardı. Onlar da anneleri gibi iyilik yapmayı sevmezlerdi. Kendilerini severlerdi. Hiç iş yapmazlardı. Kadın daha ilk geldiği günden başlayarak kül kedisini sevemedi ve üveylik kurumunun işleyişi gereği elinden geleni ardına komadı. Kendi kızları bütün gün oturuyor, süsleniyor, giyiniyor, geziyor, evin bütün işlerini de kül kedisi yapıyordu. Kül kedisi ise üvey annesine ve üvey kardeşlerine hizmette kusur etmemek için paralanıyordu. Kül kedisi, bu adı ona üvey kardeşleri takmışlardı. Bir, kedileri, iki külleri çok sevdiği için. Kül kedisinin üvey annesine gösterdiği sabırda, mutlak itaatte ve sonu gelmez buyruklara katlanma azminde kadını çıldırtan bir şey vardı. Kül kedisi bu tutumuyla bilmeden de olsa üvey annesini çileden çıkarıyordu. Oysa o bunun farkında olmadığı gibi bir de ne yapsam yaranamıyorum diye düşünüyordu. Günün birinde babası da ölünce, zaten artık onun arkadan çekilme zamanı gelmişti, kül kedisi bu zalim kalpli ve iyi kadının ve tıpkı basım kızlarının ince zulmüyle iyice baş başa kaldı. Kül kedisi bulaşıkları yıka, kül kedisi çamaşırları yıka, kül kedisi yemek yap, kül kedisi yerleri temizle, kül kedisi saçlarımı tara, kül kedisi elbiselerimi giydir, kül kedisi sökükleri dik, kül kedisi dikikleri dik, kül kedisi muslukları onar, kül kedisi çöpleri dök, kül kedisi dökleri çöp, kül kedisi çiçekleri sula, kül kedisi taşlığı yıka, kül kedisi üst katı topla, kül kedisi alt katı topla, kül kedisi hem üst katı hem alt katı topla, kül kedisi kendini topla, kül kedisi Allah belanı versin. Kül kedisi her şeye karşın gene de en güzeldi. Ne inç, ne yorgunluk, ne uykusuzluk, ne mutsuzluk güzelliğini öldürebiliyordu. Hayatın öldüremediği bir şey vardı onda. Belki de son darbeyi yememişti daha. Balo hazırlıkları içinde geçen o müthiş yorucu günlerde sanki kendi gidecekmişçesine hazırlıyordu kardeşlerini. Yaşlı kral da özel hayatına dönecek, begonya ve gelincik toplayarak rüyalarını gerçekleştirmiş olacaktı. Kralın rüyasındaki alçak gönüllülük hemen dikkatleri çekiyor. Nedense krallıktan tekaüt olanlar daha sonraları hep böyle sevimli işler yaparlar. İktidar sonrası çok sevimli bir özel hayat kurarlar kendilerine. Yeniden insanlıklarına kavuştuklarını mı anlatmak isterler nedir? Herkesi memnun etmek için merdivenleri üçer beşer inip çıkıyordu. Ütü yapıyor, nakış işliyor, saç tarıyordu. İyi kalpli olduğu için üvey kardeşlerine yardımcı olmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Başka bir şey düşünmemesinde insanların maddi pratikleriyle düşünceleri arasındaki o şaşmaz ilişkinin rolü olduğu düşünülebilir. Sonunda o gün geldi, sonunda o gece geldi. Kapıya çok gösterişli bir kupa arabası geldi. Kardeşleri ve annesi, yani üvey ailesi salına süzüle arabaya binip gittiler. Kül kedisinin içi boşalmış gibiydi. Bir aydır bütün koşuşturmaları, yorgunlukları, heyecanı ansızın dinmişti. İçini bir ıssızlık kaplamıştı şimdi. Sonsuz bir çöl. Tıkandı, yutkundu, dokunsalar ağlayacaktı. Kül kediliğini belki de ilk kez anlamıştı. Arkalarından uzun uzun baktı. Araba gözden kayboluncaya dek baktı. Sonra içeri girdi, ocağı yaktı, geçti başına oturdu. Bütün hayatının bu ocak başında geçeceğini düşünerek uzun uzun ağladı. Sonra sızdı, uyuyakaldı. Yaban mersini ormanındaki iyilik perisi uyandı. Gerindi, silkindi. Uykulu uykulu pencereye dek gitti, dışarı baktı. Havada, manzarada çok güzeldi. Ama ay ışığında ormanın güzelliğini görüp heyecanlanacak hali yoktu. Gene iş çıkmıştı kendine. Söylene söylene giyindi. Bir yandan da büyülü sözcükleri anımsamaya çalışıyordu. Kafasını bir türlü toparlayamıyordu. Bütün bunlar çok uyuduğum için diye geçirdi içinden. Son zamanlarda çok uyuyordu. Büsbütün sersem yapıyordu onu bu bitmez tükenmez uykular. Artık çok yaşlanmıştı. Belleği iyi çalışmıyor, birçok şeyi unutuyordu. Bunamaya başlamıştı. Bunu itiraf etmekten çok korkuyordu. Belleği her şeyiydi onun. Büyülü sözcükleri, tılsımlı oyunları da unutursa ne yapacaktı sonra? Nasıl var olacaktı bu acımasız yeryüzünde? Aklından ve zekasından başka hiçbir şey yoktu ki. Bu kadar akıllı ve zekiyken niye iyilik perisi olmuştu hem? Korkunun yardımıyla da olsa güçlendi belleği. Bazı büyülü sözcükleri anımsadı ve bundan ötürü neşelenerek kül kedisinin yanına, yardımına gitti. Kül kedisinden 4 fare istedi. Tavan arasından 4 fare getirdi kül kedisi. Sihirli değneğiyle bir dokundu onlara ki hepsi de gümüş yeleli, ay mavisi 4 küheylan oldular. Kapının önünde sahip beklemeye durdular. Ocağın kıyısında tatlı tatlı uyuklayan 2 minik kertenkeleye sihirli değneğiyle bir dokundu ki sırım gibi 2 arabacı hazır oldu. Sıra arabaya gelmişti. Bir bal kabağı istedi kül kedisinden. Kül kedisi evlerinin arkasındaki bostandan bir bal kabağı getirdi. Arkalıksız, hasır, küçük bir iskemleye oturdu iyilik perisi. Bal kabağını kucağına aldı. Körelmeye yüz tutmuş, vidası gevşemiş, kalın ağzı bir bıçakla ilkin ince bir zar halinde kabuklarını soymaya başladı. Kabuklar ince ince kıvrılıyor, fırfırlanıyordu. Kimi yerlerini soymuyordu kabağın. Eşit aralıklı ince şeritler halinde bırakarak üzerini süslüyordu. Bu uzun süslemeden, desenlemeden sonra kabağın içini oymaya gelmişti. İlkin kabağın üzerinden ve altından enlemesine küçük birer dilim keserek altını ve üstünü düzeltti. Daha sonra yonta yonta çok düzgün, pürüzsüz bir yüzey haline getirdi. Ardından kapı ve pencere yerlerini sivri uçlu bir bıçakla belirledi. Bu kez daha ince ama gene körelmeye yüz tutmuş bir başka bıçakla kapıları ve pencereleri oymaya başladı. Kül kedisinin evindeki bütün bıçaklar, bütün mutfak araçları ıskartıya ayrılacak kerti aşınmış, işe yaramaz hale gelmişti. Kapıların, pencerelerin oyulmasında büsbütün titiz davrandı. İnce bir işçilik ve sinir bozucu bir özen gösteriyordu. Kapılar, pencereler, basamaklar, süsler, nakışlar derken sonunda kabak iyice arabaya benzemeye başladı. Bu arada zaman da bir hayli ilerlemişti. İyilik perisi çocukluğunun küçük mucizelerini anımsayıp zamanı unutmuş bir düş dünyasına dalıp gitmişti. Büyüklerinden masal dinlediği zamanlardaydı şimdi. Periler için bile çocuklukları yitik bir cennetse insanlar ne yapsındı? Az sonra elleri yavaşladı, hızı kesildi, ardından hepten durdu. Sızmaya başladı, uyuyakaldı. Neden sonra kül kedisi silkeleyip uyandırdı iyilik perisini? Ona işini, görevlerini, iyiliğini, yeryüzü ve masal yüzündeki misyonunu anımsattı. İyilik perisi bunun üzerine eski hızına kavuştu, işini sürdürdü. Az sonra iyilik perisinin kucağında minik bir at arabası duruyordu. Sonra ayağa kalktı, eteğindeki kabukları ocağa silkeledi. Sihirli değneğiyle kabağa bir dokundu ki kocaman bir kupa arabası bütün görkemiyle ortaya çıktı. İyilik perisi bir sanatçı gibi yapıtının karşısında çok heyecanlanmış, gene derin düşlere dalmıştı. Çağrışımların uyuşturduğu bir insan yaşlısı gibi davranıyordu zaman zaman. Kül kedisi bunu ayrımsadığı için bu kez daha erken davranarak dürtükledi onu, daldığı düşlerden çıkardı. Az sonra atlar koşuldu, arabacılar yerlerini aldılar. Bütün masal şimdi kül kedisini bekliyordu. İyilik perisi ters dönmüş bir tavanın, dibi delik, üzerine çıktı, elindeki sihirli değneğiyle kül kedisine bir dokundu ki, cüce ve mutsuzdu iyilik perisi. Çirkin ve zekiydi. Yaşlandıkça daha çok iyilik yapmak istemesine karşın yaşlandığı için bütün bildiklerini unutuyordu. Hayatla kendisi arasındaki zamanlamayı kuramamış mutsuzlardandı. Hayat bir peri için bile çok acımasızdı. Üstelik yerine hiç kimseyi yetiştirememişti. Şimdilerde kimse iyilik perisi olmak istemiyordu. Periler için her geçen gün yeni uzmanlık dalları açılıyordu. Ne yazık ki perilerin dünyası da bir çöküşü yaşıyordu. Değneğin ucu değer değmez, kül kedisi kül kedisi oldu ve iyilik perisi geceyi açıklayan konuşmasını yaptı ona. Saat 12'de çalar saat çalar çalmaz ayrılması gerekiyordu saraydan. 12'den sonra her şey eskisi gibi olacaktı. Bir saatin kadranı bir masalı tam ortasından ikiye bölüyordu. Her şey eskisi gibi olacaktı. Araba balkabağı, arabacılar kertenkele, atlar fare, kül kedisi kül kedisi olacaktı. Kül kedisi iyilik perisine ve saatin 12'sine söz verdi giderken. Masal onu bekliyordu. 12'ye kadar olsun onu bekliyordu. Sarayda şenlikler başlayalı epey olmuştu. Salonu yüzlerce insan ve onların yüzlerce umudu doldurmuştu. Eğlenceler, oyunlar ve gece ilerlemişti. Prens oymalı koltuğunda canı sıkılmış oturuyordu. Kral ve kraliçe telaşlı ve umutsuz onu izliyorlardı. Prens ise kımıldamayan gözlerle çevresini seyrediyordu. Gözleri durgun ve ölü bir göl gibiydi. Derinliklerinde bir esrarı ve öfkeli bir ejderhayı barındırıyordu. Salondaki bütün genç kızlardan daha güzeldi. Bunu en çok kendisi biliyordu. Bu çirkin oyuna, bu düzmece geceye daha fazla katlanamayacağını anlamış olarak tam salonu terk etmeye hazırlanıyordu ki ansızın salona kül kedisi girdi. Ortalığı büyük bir sessizlik kapladı. Dansözler danslarını bıraktılar, kemanlar durdu. İlkin mırıntılar, sonra da ince bir uğultu sardı ortalığı. İnsanlar iki yana çekilerek yol veriyorlardı kül kedisine. Herkes büyülenmiş gibiydi. Prens büyülenmiş gibiydi. Ne kadar bana benziyor bu kız dedi. Kral begonyalarını ve gelinciklerini düşünmeye başladı. Herkes gecenin sonunu hain bir umutsuzlukla sezmişti. Kül kedisi güzelliği, görkemi, ışıltısı ve giysileriyle bir göktaşı gibi düştüğü bu salonun yer çekimiydi artık. Prens bu gece masalının çekimine kapılıp gitmiş olarak kendinden geçti. Ağır ağır yaklaştı kül kedisine. Dans eder miydiniz dedi. Kül kedisi başını hafifçe kaldırdı, uçuk bir gülümsemeyle ederdim dedi. Bütün gece dans ettiler. Ta saat kulesinin çanları ve salonun ayak saatleri ve sarayın ve kentin ve ülkenin ve bütün dünyanın saatleri çalana, gongları 12'yi vurana dek dans ettiler. Birden iyilik perisinin sözlerini anımsadı kül kedisi. Ona zamana ve geceye ve masala verdiği sözü anımsadı. Prensin kollarından kurtulup ona hiçbir açıklama yapamadan merdivenlere doğru koşmaya başladı. Prens ne olduğunu anlamamıştı. İlk şaşkınlığı geçtikten sonra ardından koştu ama yetişemedi ona. Hiç kimse yetişemedi. Ondan geriye bir merdiven basamağına takılıp ayağından çıkmış olan küçücük ve cam bir ayakkabı teki kaldı. O görkemli gecenin bir düş, sayrılı ve sanrılı bir düş olmadığını gösteren tek kanıt olarak o cam ayakkabı kaldı. İnsan ruhunda kırık bir cam parçası kadar korkuya ve muammaya neden olan o tek cam ayakkabı. Hayatımıza dağılmış kırık cam parçacıkları, çıplak ayaklı bir kül kedisi düşü ve bu korkuyla yaşamanın tetiği. Yani bu masalın yaşarken kimsenin farkına varamadığı gerçeği. O gecede üzerinden atlandı, geçti. Prens o gece o tek ayakkabıyla uyudu. Bütün ülke, bütün genç kızlar, bütün umutlar, bohçalar, sandıklar, çeyizler, bütün begonyalar ve gelincikler uykuya daldı. Ertesi gün yeniden bütün ülkeye tellallar çıkarıldı, davullar çalındı, kent alanlarına duyurular asıldı. Prens sevdalanmıştı. Ülkedeki bütün genç kızların evlerine gidecek adamlarım ve bu ayakkabı tekini her genç kız sırayla ayağına deneyecek. Her kimin ayağına olursa bu cam ayakkabı teki onunla evleneceğim. Duyurum buyruğumdur, böyle bilinsin. Prens sevdalanmıştı. Prensin adamları o gün sabahın çok erken bir saatinden başlayarak ülkedeki bütün evleri tek tek dolaştılar. Her genç kız sırayla ve kırık dökük de olsa umutla bu ayakkabıya ayak uzatıyordu. Her genç kızın içinde cılız da olsa bu ayakkabı tekinin kendi ayağına olabileceğine dair bir umut vardı. Mucizeler çağıydı. Herkes bir mucizeye inanıyordu. Ansızın bir mucizenin kahramanı olabileceğini düşünüyordu. Oysa her geçen saat yeni bir söylenti dolaşıyordu ortalıkta. Uzak semtlerin birinde bir kızın ayağına olmuş prens onunla evlenecekmiş. Doğudaki mahallelerden birinde küçük bir kulübede bir kızın ayağına olmuş prens onunla evlenecekmiş. Surların dibindeki yoksul evlerin birinde bir kızın ayağına olmuş prens onunla evlenecekmiş. Kül kedisi bu söylentileri kahredici bir umutsuzlukla dinliyordu. Prensin adamları mahalleleri, evleri gezmeyi sürdürüyorlardı. Sonunda Masal'ın ayaklarını sürdüğü eve geldiler. Kül kedisinin kardeşleri aşkla ve düşmanlıkla saldırdılar ayakkabıya. Bütün çırpınmalarına karşın olmadı ayaklarına. Kanatırcasına uğraştılar, gene olmadı. En sonunda kül kedisine geldi sıra. Beklediği an gelmişti. Bir minder uzattılar ayaklarının altına, ayakkabıyı ona uzattılar. Yüreği delicesine çarpıyordu şimdi. Minderin üzerinde ışıltıyla duran bu cam ayakkabı tekine uzattığı ayağa, hayatının en büyük dönemecine adım atıyordu. İlkin ayakkabının üzerine koydu ayağını, ardından ayağına geçirmeye çalıştı. Ansızın bütün coşkusu, sevinci, umutları söndü. O cam ayakkabı kül kedisinin de ayağına olmadı. Ertesi gün diye bir şey yoktu. 17-20 Aralık 1982 Ankara. Makas. Ayrı iki kalkış yerinden aynı anda hareket ederek birbirine doğru, saatte şu kadar hızla ilerleyen iki tren ne kadar sonra karşılaşırlar? Asıl sorun ne kadar sonra karşılaşırlar ilk karşılaştıklarından. Dumanlara, sislere, homurtulara, ıslıklara boğulmuş güvercin grisi bir tren garın ortasında bekliyor. Kirli bir sabah, gar kalabalık, güneşi bulutlar gizlemiş. Yağmur öncesinin hüzünlü havası sarmış ortalığı. Küçük, kedi adımlarıyla ilerliyor. İpinin üzerinde ilerleyen bir tel cambazının gerginliği içinde. Ses yükselticilerinden hırıltılı duyurular yükseliyor. Trenlerin gideceği yerleri, yönleri sayıyor, kalkış saatlerini bildiriyor. Bir garın her günkü olağan gürültüsü, alışa geldik görüntüsü yineleniyor. Müthiş bir trendi. Dalıp dalıp gidiyordum o zaman da. Yüksek tavanların büyüttüğü uğultular arasında çocukluğuna değin apacık sesler duyuyor. Kesik kesik görüntüler görüntüler, diriliyor gözlerinin önünde. Donmuş görüntüler, belleğinin ve yaşamının orasına burasına serpiştirilmiş ya da hep orada duran, bekleyen, hızlanıyor. Telaşla koşuşan insanların arasından kendisini, çocukluğunu sıyırmaya çalışıyor. Aynı zamanda iki yanı tozlu kitap raflarıyla dolu dar bir koridordan. Bu trenin son tren olduğunu düşünüyor. Geç kalmaktan, bu kez de, son kez de geç kalmaktan korkuyor. Tren ıslıkları, çanlar onun için çalıyor. İlerlerken tökezliyor. En büyük korkusu. Gar, büyük serüvenler düşündürür insana. Ona da düşündürüyor. Garlar, rıhtımlar, havaalanları, otobüs terminalleri, duraklar, mola yerleri, çayların şirketten olduğu yerler, bekleme salonları. Ayrılıklar, hasretler, kavuşmalar. Birbirini tanımayan yüzlerce, binlerce insan daha birbirlerini tanımadan, anlamadan birbirlerinin aksi istikametinde başka serüvenlere dağılırlar. Başka yollara, başka hayatlara. Bunlardan pek çoğu bir daha birbirlerini hiç görmeyeceklerinin farkında değillerdir. Çoğu için önemli de değildir. Dolayısıyla bu hüznü taşımazlar. Tanışsalar, konuşsalar, arkadaş olsalar, tüm bunları gerçekten yapabilseler, belki de hiçbir yere gidemeyeceklerdir. Hep burada kalacaklardır. Ayrılık hiç olmayacaktır. Gurbetler, sürgünler yaşanmayacaktır. Tüm bir hayat herkesin sılası olacaktır. Yıllardır aradıklarının şimdi bu garda, bu bekleme yerinde, bu salonda olduğunu bilmiyorlardır. Şu cigara için genç, şu saçını düzelten kız olduğunu bilmiyorlardır. Ya da bilerek ayrılıyorlardır. Başka yollar, başka hayatlar, başka insanlar bekliyordur onları. Bir daha hiçbir zaman bir araya gelmeyeceklerdir. Geldikleri zamanda kendileri olmayacaklardır. Yaşam onlara en büyük fırsatı yalnızca birkaç dakika ya da bir mola süresi içerisinde tanımıştır, atlamışlardır. O telaşlı koşuşturmalarda başka bir yere gitmek kadar hayata yetişmek duygusu da vardır. Kucağımda açık duruyordu kitap. Zamanında okumamıştım, zamanla okuyacaktım o şiiri. Her defasında koridorun sonundaki duvarla yüz yüze geleceğini bilirsin, aynı daracık yolu geriye kat edeceğini bilirsin. Yaşamımı kurutan şey, bu bile bilelik oldu her zaman. Yaşadığının gerçek olduğuna inanmak ister gibi bir hali var. Durmadan çevresine bakınıyor, gördüklerine inanmak ister gibi. Gördüklerinin de bir düş, bir özlem, bir hayal, dahası bir sanrı olmadığına. İri gözlerinde şaşkınlık, ürkeklik, korkaklık. İlk kez dünyaya gözlerini açan bir bebek gibi. Bu kadın ben miyim? Hem de bunca zaman sonra. Bu titrek adımlarla garı adımlayan, bu ürkek, bu şaşkın yolcu ben miyim? Nedendi bu göze almışlık? göze almışlık mıydı? Neyi? Ne zamandır kendimi başka biriymişim gibi görüyorum. Her davranışımı, her adımımı görüyorum, gözlüyorum, gözetliyorum. Kendimi, beni. Hep başkalarının gözüyle. Kendi gözlerim oldu mu benim? Bu yüzden kendime başka biriymişim gibi gözüküyorum. Nasıl başlamıştı bu? Kendimi bir başkaymış gibi gözlüyordum. Hep bunu yaptım. Ama taşamadım kendimden. Kendimin dışına çıkamadım. Buzlu camlar kuşatmıştı içimi. İçim bende kaldı. Baş dönmesi, yürek çarpıntısı içinde. Bir yerlere tutunmak, soluklanmak, baş dönmesinin geçmesini beklemek istiyor. Tökezlemekten, yere kapaklanmaktan, rezil olmaktan, hıçkıra hıçkıra ağlamaktan korkuyor. Herkesin kendisine bakmasından korkuyor. Anısızlığın korkuttuğu insanların kopuşunu yaşıyor şimdi. Anısızlığın öcüyle çıkıyor yola. Uzun bir tren yolculuğuna. İki yanı tozlu kitaplarla yüklü koridor ansızın bir tren koridoruna dönüşüyor. Sağda kompartımanlar, solda bol rüzgarlı mavi pencereler. İçindeki çocuk ergen yaşının sevinçlerini yaşıyor. Yorgun yüreği kaldırmıyor bu uçarı sevinci. Sendeliyor, tutunmak istiyor. Yol ayrımındaki insanların korkulu düşleri sinmiş uyanık gözlerine. Tutunmak istiyor. Son kez trene binmeden, ayrılmadan, hiç tutunamadan. Uzanıp raftan bir şiir kitabı seçiyor, tozunu silkeliyor, koltuğunun altına sıkıştırıp aynı koridoru geriye kat ediyor. Masasının başına geçiyor, karşısındaki koltukta onu görüyor. Gülümsüyor ona. Hain, acımasız bir gülümseyiş. Dediklerinin çıkmış olmasından duyduğu zafer mutluluğuyla gülümsüyor. Hayır hayır, o kadar hain değildi. En azından bana karşı öyle davranmadı. Tersine hep sevecen, hep duyarlıydı. Beni incitmek istemediği her halinden belliydi. Ama öyle yalın, öyle süssüz, öyle sakınmasız dile getiriyordu ki her şeyi kanırtıcı oluyordu. Yalnızlığım kanıyordu. Mutsuzdum. Bana çocukluk resimlerini getirsene bir gün dedim. Güldü. Olur dedi. Neyi merak ettiğimi anlamış gibiydi. Ve bundan gocunmamıştı. Karşısındaki koltuk boşaldı. Trenin basamaklarındaydı. O şiiri daha önce okumalıydım. Belki okumuş olsaydım bunlar olmazdı. Ya da böyle olmazdı. Geç kalınmış kitaplardan biriydi. Yaşını geçmiş, zamanını geçirmiş kitaplardan. Ayrıca kitaplarda yazılı olduğunu bilmiyordum. Aynısının tıpatıp yazılı olduğunu bilmiyordum. Ve bütün bunlar olup bittiğinde kucağımda kitabın o sayfası açık duruyordu. Bu da yazgı değilse eğer, neydi peki yazgı olan? Trene bindiğimde, binip de yerime oturduğumda o sayfaya gelmiştim. Daha oraya gelmedik öğretmenim. Çoktan geçmişiz meğer. Kitabın o sayfası önümde engin bir deniz gibi bütün serüvenleri açık duruyor. Oraya dek gelmişim işte. Eşiğindeymişim. Dramların ve trajedilerin en acıklıları eşikte yaşananlar değil midir? Giderken ya da gelmişken ama eşikteyken. Yüreğimde yuva yapmış paranoya kuşları, yazları denizleri çekilmiş sahillere giden, içimde bir katılmışlık. Şiir yazardım o zamanlar. Yani eskiden. Kimseler anlamazdı şiirlerimi. Ben de anlamazdım. Ama duyardım. Yüreğimin ta derinliklerinde duyardım. Kuşlar, kül rengi gökyüzü, sonsuz iç çekişler içinde beşikler yaşlandırdım. Hayatlar yaşlandırdım. Yazlar eskittim, kışlar eskittim. Bir sürü kopuk kopuk inge yapıştı yakama. Çocuğunu ben de tanıyamadım. Bırakmadılar yakamı. Oraya buraya dağılmışlardı. Sık sık karşıma çıkıyorlardı, önümü kesiyorlardı. Hayatımın casusu olmuşlardı. Bütün bunlar ne demekti? Sonsuz bir anımsayıştı her şey. Sanki yaşamım durmuş, ancak anımsadıklarımla yaşamamı sürdürebiliyordum. Parçalanmış bir dünya karşısında yüreğimin duyduğu korkuları hiçbir yere sığdıramıyordum. Hiç kimseye anlatamıyordum. Nesnelerin büyütülmüş dünyasında yaşıyordum. Evet, evet, şimdi fark ettim. Yola çıkarken, tam da yola çıkarken ben gülüverdim. Daha önce bunu hiç düşünmemiştim ya da düşünememiştim. Kimi nesneler karşısında dev, kimi nesneler karşısında cüce olabiliyordum. Bu ben miydim? Bu benzetme bana ansızın şeyi düşündürdü. Hani kendinden büyüklerin karşısında köpek, kendinden küçüklerin karşısında zorba olan, olabilen insanları. Bütün küçük adamları. Onlar da bir çeşit gülüver değiller miydi? Kişiliğimiz parçalandıktan, kimliğimiz bölündükten sonra ne önemi var? Elbette bu hiyerarşi merdiveninde bir basamak kapacağız kendimize. Düşünme, çok düşünme. Bak gene çok düşünmeye başladın, vıdı vıdı etmeye, ince eleyip sıp dokumaya. Düşünme, çok düşünme. O bekleme odasının duvarındaki yazıyı anımsa. Neden herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor da daha bitişik, kendini değiştirmeyi düşünmüyor? Bu yazıyı okuyanlar hemen anlıyorlar hasta olduklarını ve çözümün dünyayı değiştirmek olmayıp ona uymak olduğunu. O yazıyı kaç kez görmüş ama üstünde düşünmemiştim. Ama bir gün üniversite öğrencisi bir genç, aramızda iki koltuk vardı, kanıma dokunuyor şu yazı dedi. Dönüp baktım, anlamamıştım. Dünyayı anlayıp yorumlamakta yetinmeyen, dahası bütün meselenin onu değiştirmek, dönüştürmek olduğunu söyleyenler hasta mı şimdi yani? Yüzüne alık alık bakmaya devam ediyordum. Yani Marksistler demek istiyorum. Hasta mı sayılmalılar? Siz Marksist misiniz diyorum. Evet diyor, Marksistim. Peki ne işiniz var burada diyorum. Ne demek ne işim var diyor. Ruhsal bunalım geçirmek yalnızca burjuvaların tek elinde mi? Bir Marksistin ruhsal bunalımları olamaz mı? Olabilir elbet diyorum. Ama sizi tedavi etmesini istediğiniz insan da böyle düşünüyor işte diyorum. Ve duvarına bu yazıyı yazıyor. Neden herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor da kendini değiştirmeyi düşünmüyor? İlk kez yazının üzerine düşünmeye böyle başlıyorum. Ansızın ardında bir ses. Hanımefendi, binmeyecek misiniz? Hala trenin basamaklarında. Evet tabii bineceğim. Şiirlerimi ağlardım işte. Düpedüz ağlardım. Güzel olup olmadıklarını hiçbir zaman bilemedim. Bildiğim tek şey onların beni anlattığı, ağlattığıydı. Oysa gözlerimin çevresinde kalın çizgiler, giderek koyulttuğum, uzun sürmeler bakışlarımı yalazlandıran, ruhumu karanlıklarından ötürü olsa gerek gözlerimdeki parıltılar. Artık o parıltılar tekin değil. Delimsirek gözlerimde ışıltılar ve buzlu cam. Kendini yakan ve kendini koruyan, buzlu cam. Elbette benim gülüverliğim başka çeşit bir gülüverlik. Bu yüzden yaşamım boyunca küçük adamları anladım ve onlardan hep nefret ettim. Demin, yani az önce ruhumun karanlıkları dedim kendim hakkında. Ruh karanlık mıdır gerçekten? Yoksa karartılmış mıdır? Saklanmış mıdır? Saklatılmış mıdır? Kendimize mi saklatılmıştır? Bir süre sonra kendimiz bile bulamayız onu içimizde. Şeytan aldı götürdü, ben neredeyim? Satamadan getirdi. Neredeyim ben? Bu ben miyim? Şeytan aldı götürdü. Getirdiğinde artık ben değilim. Kendimiz bile bulamayız onu içimizde. Aranır dururuz. Sonra temizlik, titizlik, takıntılarımız, aşırı düzenlilik, saplantılarımız, gündelik hayatı kendimize zehir etmek için bulduğumuz bir yığın ayrıntıyı bulur çıkarırız. Artık başkalarına gerek yoktur. Şeytana gerek yoktur. Kendi başımıza bizi bırakmıştır. Nasıl olsa biz kendimizi gözleriz. Bir yığın ayrıntı. Yaşantılarımızı bunlara çengelleriz, tuttururuz. Gerçekten yaşamayan, gerçeği yaşayamayan insanların binlerce kuruntusu işte. Haksız mıyız? Kimse kimseye hayatını anlatmıyor ki. Özlemlerini, düşlerini herkes birbirine kilitlemiş. Haksız mıyız? Peki diyorum. Tamara'ya niye kızıyorsun? Ona niçin öfkeleniyorsun? O da toplumun dışına itilmiş. Onu da bu dünyadan saymıyorlar. O da ne dünyayı ne kendini değiştiremeyenlerden. Sözümü kesiyor. Onu karıştırmayın. O başka. O durum başka. O yozlaşmış burjuvazinin bir artığı. Burjuvazi bir ayrımı yapmıyor ama diyorum. Bu kez de o dediklerimi anlamamış alık alık yüzüme bakıyor. Sıram gelmiş. Kalkıp doktorun odasına giriyorum. Sırtında siyah tayyörü, başında siyah beresi, koltuğunun altında siyah çantası, her şey siyah ve eski bir Amerikan filmi. Başka bir hayat sunulmadı ki bize. Hayatı filmler sandık. Her şey tasarlanmış, düzenlenmiş, yerli yerine yerleştirilmiş gibi burada. Kalabalığın hepsi birer figüran. Düzenlenmiş, yoğunlaştırılmış, uygun yerlere yerleştirilmiş bir kalabalık. Yani kalabalığın kullanımı başarılı. Hayatımızdaki bütün kalabalıkların kullanımı başarılı. Bazen hayatımızdaki, bazen yaşamımızdaki kalabalığın. Rastlantıymış gibi duran. Hayatta da böyle olur zaten diyerek beğenip başarılı bulduğumuz bir yerleştirme düzeni bu. Defalarca prova edilmiş. Oysa bir komplonun karşısında olduğumu anlıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi davranıp bu Betty Davis halimi sürdürmeliyim. Kendimi sınırı geçmeye çalışan demir perde casuslarına benzetiyorum şimdi. Dehşeti ve sevinci aynı anda duyumsuyorum. En azından trene binip buradan uzaklaşıncaya dek bu serin kanlı halimi korumalıyım. Sonra yeniden filmin başına, masum kız olduğum zamanlara geri dönebilirim. Az sonra bir yönetmen motor diyecek. Herkes rolüne, rolünün başına, kendi yaşamına dönecek. Yönetmen henüz yok ortalıklarda. Sete geç gelen ya da hiç gelmeyen yönetmenlerden. Genç kızlığımın resimli artist mecmuaları. Bugün aranızdan biri ayrılıyor. Önemsiz biri. Herhangi biri. Herhangi bir tarihi konuşmayı ve bir veda törenini gerektirmeyen, hak etmeyen biri. Kaçıyor, terk ediyor. Kendi yaşamını hep kamera arkasından seyreden bir mutsuz aranızdan ayrılıyor. Kendi yaşamını hep başkalarına canlandırmış bir yönetmen. Bugün sizi terk ediyor, filmlerinizi terk ediyor, karanlık sinema salonlarınızı, kalabalık film setlerinizi terk ediyor. Sizler birer anekdotsunuz, birer kod, planlanmış, programlanmış, verili hayatlarınızı yaşıyorsunuz. Bense terk ediyorum sizleri ve bütün filmleri. Bu kadın mıyım ben? Hani şu garın geniş ve derin yankısında, kalabalığın geometrik uzamında şaşkın şaşkın dönenip duran bu kadın ben miyim? Neden hep ilk gençliğimin siyah beyaz filmleri? Neden hep o filmlerin makaslanmış sahnelerini yaşamak istiyorum? Geç kaldım. Artık her şeye geç kaldım. Bütün matineleri, bütün suarileri, bütün seansları kaçırdım. Seyirciliğim de tehlikeli bir seyircilik halini almaya başlamıştı. Hakkını istemeye başlamış bir seyircilikti artık. Bu kadar tutkulu, bu kadar arzulu, bu kadar coşkulu olduğumu ben de bilmiyordum. Haklısınız, gözlerimdeki buğulu camlar saklıyordu sizden duygularımı. Kimse yüreğime dokunmak istemiyordu. Herkes tenime dokunmak, hatta tenimi örselemek istiyordu. Yüreğe dokunmak güçtü, zahmetliydi, emek istiyordu. Gözlerse ruhun aynasıydı. Benim aynamsa buğulu, ruhumsa karanlıktı. Yalnızca mektup yazıyordum. Eski okul arkadaşlarıma, çoğu beni unutmuştu. Eskiden mahallemizde oturanlara, çoluk çocuğa karışmıştı hepsi. Yaz tatillerinde tanıştıklarıma da yazıyordum. Onlar için yaz arkadaşlığıydı yalnızca. Bir tek kumsalı paylaşmıştık. İş olsun diye adresler alınmıştı. Yılbaşları, bayramları, tebrik kartları. Yaşamımdaki hiçbir şeyi kurtarmıyorlardı. Bir sayıklamaydım artık. Bir sayıklamayım. Baştan aşağı bir sayıklama. Bir kekemenin sayıklamasıyla yol alıyorum. Bana yol aldıran sayıklamalarım. Sayıklamaların önemi içeriklerinin kavranmasıdır. Kendileri değil. Kendileri kendilerini ele vermek için gizlenirler. Bu gar, bu peron, bu tren korkutuyor beni. Ne de olsa hep o eski Amerikan filmleri. Üstelik filmlerin sürprizli sonlarına katlanacak kadar genç de değilim. Orta yaşa geldiğimde küçük, kısa öyküler yazmaya başlamıştım. Düz yazı deniyordum. Bizim ülkemizde bütün okurlar yazardır. Biraz da yazardır. Yazmaya başlamak içindir okumaları. Öykülerimi okuyan yakın çevreden birkaç arkadaşım, öykülerimi hep bir iç dökme üzerine kurduğumu söylediler. Gerçi bir öykücülük iç dökme üzerine de kurulabilirdi ama değişik konaklardan geçerek buraya varmak ayrı. Öykücülüğünü ta başından beri bunun üzerine kurmak ayrıydı. Oysa insan eğer tüm yaşamını kuruntu üzerine kurmuşsa, ki birçok kişinin yaşama ilkeleri dediği şey birer kuruntudan ibarettir, yazdıkları da yalnızca bir iç dökme olacaktır kuşkusuz. Benim de yaşama üzerine felsefoca düşüncelerim, zengin görüşlerim vardı ama yaşamım yoktu. O ayrı konu. Niye ayrı konu olsun canım? Garın kalabalığını yarmış, peronda bekleyen trene binmiş, kompartmandaki yerini almıştı. Pencerenin kıyısındaydı. Bütün pencerelerin kıyısında yaşamış biriydi. Bütün geçmişi kendini uğurluyor şimdi. Yüzlerce insan arasında bir tek tanıdık yüz seçmeye uğraştı. Eski bir okul arkadaşı örneğin. Ya da bir süre aynı mahallede oturup sonra uzaklara taşınmış biri. Her gün yolda, otobüste ya da sokakta rast geldiği tanıdık bir yüz. Hiç kimse, ama hiç kimse tanıdık değil. Yalnızlığını alabildiğine büyütüyor bu ıssızlık. Sanki burada, bu kentte hiç yaşamamıştı, sanki kimsesi olmamıştı. Kendini kimsesiz, terk edilmiş bir çocuk gibi duyumsuyor. Gerçekten kimsesizdi. Ama gibileme yaşamımızdaki bir duyarlılığın adıydı artık. Gerçekten öyle olsak bile gibiyi yaşayarak sahiciliğimizi yitiriyorduk. Hiç büyümemişti, büyümeyecekti. Takılıp kaldığı yaşı ise hiç yaşamamıştı. O yaşı tüm ömrüne yaymalıydı. Ya da yaymıştı ama farkında değildi. Kısacası içini saklamaktan, içini eskitmişti. Bu kenti terk ediyor şimdi. Terk ettiğinin yalnızca bir kent olmadığını da o biliyor. Kolay olmadı bu kararı vermek. Gözlerine inanamaması bundan. Her şeyi ardında bırakıyor, tüm geçmişini,